Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Bugün 3 Haziran 2021 Perşembe. Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu.com, TRT Memleketim FM.com ya da TRT Dinle uygulamasından bizleri dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca yaklaşık bir saat boyunca yayında olacağız. İletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, her zaman olduğu gibi bugün yine çok kıymetli konuklarımız var. İlginizi çekecek konular seçtik, sohbetimize sizleri de bekliyoruz. Çevremize dikkatle baktığımızda renklerin ve sembollerin bizi çepeçevre kuşattığını görürüz. Rengarenk çiçekler ve meyveler, eşyalarımızın ve kıyafetlerin renkleri. Saymakla bitiremeyiz değil mi? Çoğunlukla fark edemesek de dikkatle bakarsak etrafımızda sembolleri de görüyoruz. Her sembolün insana yansıyan bir anlamı var efendim. Bugün renklerin ve sembollerin anlamlarını ve üzerimizdeki etkilerini konuşacağız. Kadim Bilgelik Okulu kurucusu, eğitimci ve yazar Kubilay Aktaş bizlerle olacak. Kıymetli dinleyicilerimiz, merhamet her insanın doğuştan sahip olduğu fakat eğitimle geliştirilmesi gereken bir yeti. Bu eğitim sürecinde hayatımızın ilk yılları, özellikle aile içinde sevgi dolu, samimi, merhamete dayalı bir iletişim çok önemli. Huzur Hayat köşemizde bu hafta uzman vaiz Ayşe Akkoş hocamızla merhamet bağlamında ailede iletişimi konuşacağız. Hayatın sesleri başladı. Şimdi sizler için Ümit Sayın ve Leman Sam'dan Aşkımdan Vazgeçme geliyor.
Hasretin yükünü, acıların koynumda sır gibi. Açarım baharda çiçek gibi, dolarım içine gün gibi. Yeter ki sen üzülme kendine, dert etme, varsın uzasın yollar. Sen aşkımdan vazgeçme, yeter ki sen üzülme kendine, dert etme, seni bir ömür beklerim. Sen aşkımdan vazgeçme. Karışır hüzünlenirim, sen aldırmam, susar dillerim, yanarım ben aşkınla. Karışır hüzünlenirim, sen aldırmam, tenimde taşırım kokunu hala.
Taşırım ben hasretin yükünü, acıların koynumda sır gibi. Açarım baharda çiçek gibi, dolarım içine gün gibi. Yeter ki sen üzülme, kendine dert etme. Varsın uzasın yollar, sen aşkımdan vazgeçme. Yeter ki sen üzülme, kendine dert etme. Seni bir ömür beklerim, sen aşkımdan vazgeçme. Karışır hüzünlenirim, sen aldırma. Susar dillerim, yanarım ben aşkınla. Karışır hüzünlenirim, sen aldırma. Tenimde taşırım kokunu hala. Karışır hüzünlenirim, sen aldırma. Susar dillerim, yanarım ben aşkınla. Karışır hüzünlenirim, sen aldırma. Tenimde taşırım kokunu hala.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Kadim Bilgelik Okulu kurucusu, eğitimci ve yazar Kubilay Aktaş var. Sayın Aktaş, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Bizler de iyisiniz. Mutlu oldum aranızda.
Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Elhamdülillah, iyi olmaya çalışıyoruz. İnşallah şu pandemiden sonra daha iyi olacağız.
Olacak, olacak, güzel olacak.
İnşallah, yani şöyle... Yüz yüze bahar görüşmeyi, yani konuşmayı özledik. Sizi daha önceden de Hayatın Sesleri'ne konuk etmiştik. Kur'an Terapisi kitabınızı konuşmuştuk. Çok keyifliydi.
Evet. Özleştik. Yani böyle yüz yüze, el ele, diz dize bakışlar önemli.
Evet. Bir etkileşim süreç... oluyor çünkü.
Tabii.
Böyle süreç... telefondan telefona kuru oluyor sanki.
Bunu da belki bir görmemiz lazım. Tatmamız lazım.
Değil mi?
Öyle değerlendiriyorum. Her şey bir tecrübedir neticede. Hayatta bu tecrübelerle malum tekamül ediyor, anlaşılıyor veya boyut kazanıyor kendi içinde. Renkler gibi.
Evet, her şey zıtlığıyla biliniyor. Eğer bu olmasa evet, biz kavuşmanın önemini bilmeyeceğiz.
Ya evet. Nelerin. Ama işte önemli olan o tecrübeyi yine hafızada tutabilmek biraz. Yani balık hafızası olursa o tekrar eder kendisini, o sıkıntılı. Ama bunu bir de devam ettirebilmek, bunu hatırlatıcı unsurların olması. O yüzden evet, her rengin bir anlamı var dediğin gibi. Her tecrübenin bıraktığı bir iz var. Önemli olan onu nesillere de aktarmak. Tek başına
çok doğru,
değil.
Doğru, haklısınız.
Yani kişisel şimdi, yoksa burada kalır sadece. Evet.
Sizinle bugün renkleri ve sembolleri konuşacağız. Evet. Şöyle hayatımızda renklere baktığımızda bir an hayal edelim renklerin olmadığını. Her şey ya siyah ya da gri. Hayatın bir anlamı olmazdı değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Renkler bir anlam katıyor hayatımıza. Bakıyoruz yani, çiçeklerin, meyvelerin, efendim kıyafetlerimizin, eşyaların renkleri bir heyecan katıyor hayata. Bunlar olmasaydı çok garip bir hayatta olurduk sanırım. Bunların bize bakan bir tarafı var. Renkler ve semboller bize neyi anlatıyor?
Evet. Şöyle, yani ne olurdu? Kedi olurdu. Kedi gibi, köpek gibi. Onlar da gri görüyorlar. Siyah beyaz tonlarda böyle. Yani onun içinde de bir anlam olurdu ama bu kadar derin bir anlam olmazdı. Anlamın olmadığı bir yer yok. Her yerde anlam var. Ama insan varlığında anlam derinleşiyor. Kendi içinde yeni anlamları doğuruyor. İşte semboller orada açığa çıkıyor. Semboller çünkü çok derin anlamları akla yakınlaştırmak için bir tür dürbün veya bir işte aracı, bir katalizör gibi. Yani işte güneş mesela, her gün baktığımız güneştir bizim için, bir fizikçi için hidrojenin helyuma dönüşümü veya işte neyse bir reaksiyondur. İşte hayatın kaynağıdır filan ama sembol ilminde o insanı kamili temsil eder, aydınlanmayı temsil eder. Gezegenler insanın çakralarını, duygularını temsil eder. Efendim güneş etrafında dönen o gezegenlerin her birisi insan iradesi etrafındaki duygu, düşünce, beden, zihin yapısının halleri, hallenmeleridir. Efendim ay duyguları temsil ediyor. Güneş iradeyi temsil ediyor. İşte bir mesela gezegenlerden Merkür bilgiyi temsil ediyor. Bir çınar ağacı ebediyeti temsil ediyor. Bir ardıç ağacı işte üçüncü gözü aydınlanmayı, sedir keza öyle. Okaliptüs mesela sineklerden koruyan bir özelliği var. Sinek yaklaşmıyor, okaliptüsün enteresan bir şey var. Evet. Siz o kokuyu sürdüğünüzde size vesvese de gelmiyor. Çünkü sinekler vesveseyi ve düşünce karmaşasını, çünkü sinek nereye konuyor? Pisliğe konuyor filan.
Evet, kokular da ayrı bir dünya.
Tabii. Yani ne oluyor? İşte demek ki beynimizin frekansları kötü kokular salınca etrafımıza düşünce sinekleri geliyor. Tıpkı Nemrud'un burnuna kaçan sinek gibi filan. Bir bakıyorsun hayatta hayvanından taşına, taşından gezegenine her şeyin insana kattığı bir anlam var, bir tecrübe var. Buna sembol okuması diyebiliriz. Buna işte gri'den değil de farklı ton renklerden bakabilmek diyebiliriz. Tabii mühürdür bunlar. Bunlar birer damgadır. Hani bütün öğretilerde var. Üzerinden geçersiniz de görmezsiniz. Kur'an-ı Kerim'de mesela nice ayetler vardır diyor, görmezsiniz. Bugün İşte bir çam kozalağının üzerindeki şekle bakalım. Bir güne bakanın üzerindeki renk tonlarına, şekle bakalım. Ben bu sıralar şeye biraz merak saldım. Bu mikro fotoğraflar var biliyorsunuz.
Evet, çok ilginç.
İnanılmaz, efsane. Yani bir sineğin başına, bir arının başına, kanatlarına bak. Bir örümceğin, Allahu Ekber, teleskop mübarek şey sanki böyle.
Hayran uzay olmamak yani, elde buradan. Değil.
Yani hayranlık biraz da şey ya, bu nasıl bir derinlik, nedir yani, anlam ancak Allahu Ekber yani. Evet. Başka, yoksa orada yani başka bir şey veremezsiniz yani. Hani sıkıştığınızda Allahu Ekber deyin, rahatlarsınız. Allahu Ekber de nedir, helleluya hali yani, bir hayret hali, subhanallah falan. Çünkü öyle detaylar var ki o renkler içerisinde. Şimdi elimde de biraz böyle meraklı olduğum için elimde de 4000 çeşit renk veren bir şey var. Lamba diyeyim, öyle bir aparat var. Değiştikçe rengi. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Taşlar var böyle, farklı farklı taşlar. O taşları biraz ıslatıyorum. Islayıp onu farklı tondaki renklerin ışığı altında o taşın derinlikleri öyle bir açılıyor. O renkler taşı değiştiriyor. Taş duygularımı değiştiriyor, duygularım bakış açımı ve anlam katmamı değiştiriyor. Aman yarabbim, renk değiştikçe, frekans, sekans değiştikçe anlam verme biçimi de değişmeye başlıyor.
Sanırım RGB ışık deniliyordu ona, değil mi?
Evet. Yani şimdi yani esferi safiliğinde nefsi emmarede bakan da tabii ki biraz kendini sorgulamış, sorgulayıp arındırmış ve tecrübe yaşamış bir insanın gördüğü bir olmayacak. Yani yarasanın gördüğüyle arının gördüğüyle kedinin, köpeğin, onun gördüğüyle insanın gördüğüyle peygamberlerin gördükleri bir değil. Bu varlık böylesine bir renk cümbüşü. Seremoni, evet. Harmoni ve bizler bu cümbüş arasında, bu renk seremonileri arasında geçiş yaparken bazı hatırlatıcılar bırakıyoruz. Yani bak, bu bundan, bu bundan, bu bundan, bazı semboller bırakıyoruz. Bunu yani hem derin varlığımızda, bedenimizde bunlar gizli, hem de dış varlığımızın, duygu varlığımızın dışa vurumu olarak. Yani bugün mabetler mesela bir şeyleri hatırlatıyor bize. Yani bir Sultanahmet Camii'nin sembolizmasına, oradaki matematiksel oranlara, bir Ayasofya'ya baktığımızda bunların hepsinde bir matematik var. Hı hı. Hatta geçen bir belgesel izliyordum. Orada biliyorsunuz pi sayısı var, 3,14, sonsuza kadar gidiyor. Evet. Onu notalara dökmüşler. Yani pi'nin müziği. Ben öyle dedim yani. Hani ilahi olanın nasıl bir müzik anlayışı var, nasıl bir sanat anlayışı var. Yani Allah'ın niyeti, onun rüyası, onun kafası, Tanrı'nın rüyası derler ya, Tanrı'nın o kafa nasıl bir kafa yani, onun düşüncesi nasıl bir düşünce, bunu anlamak ve bunu düşünürken örler sayısı var yine, biliyorsunuz protonun elektrona, evet, oranı. O da 2,71 tekrar ediyor. Bunu notalara dökmüşler. Çok enteresan. Her, evet, bir rakamın notasal karşılığı. Ha, öyle pi müziğini bir dinliyorsun. Hiç bizim zannettiğimiz gibi böyle mübarek ilahi değil. Bayağı yaşam dolu, zevk dolu, canlı böyle hayatı kutlayan bir müzik. Sanki Beethoven bestelemiş, öyle bir müzik karşınıza çıkıyor. Örleri diyorsun. Doğanın müziği bu. Ve ne yapmışlar biliyor musunuz? Çok enteresan. Hüzün yok yani, onu demek istiyorum.
Evet.
Yani hüzün yok. Doğanın içerisinde bir matematiksel oran müziğe döktüğünüzde ve o yine o oran duygularımıza yansıdığında, yani tabiatullah bu Rahman eczanesinde hiçbir şekilde bir hüzün. Hüzün insandaki duygusallık ve bunu bu notalara döktükleri gibi bir müzik eserinin içindeki matematiksel oranı mimariye yansıtıyorlar mesela. Yani Sultanahmet Camii'nde işte 33-66-19, ondan sonra işte Ayasofya'da belli matematiksel oranlar var. Bunlar belli ölçekler, belli oranlar. Yani acaba Itri'nin, Dede Efendi'nin bir müzik eserindeki o matematiksel oranı, ki bunun bir şeyi var, matematiği var. Yani nasıl ki rakamların notaya dönüşümü veya harflerin rakamlara dönüşümü, ebcedleri var. Her şeyin birbiriyle ilişkisi var. Nasıl ki kokunun renkle, rengin duyguyla, duygunun düşünceyle, düşüncenin ilahir, devam eder yani. Her şey birbiriyle ilişkili. Çünkü bizler bu frekans okyanusu içerisindeyiz. Aslında o rengin kokusu da var. Aslında o kokunun temsil ettiği hayvan da var. Temsil ettiği gezegen
de
var.
Öyle mi?
Tabii. Yani mesela arı ilmi temsil ediyor. İnsanı kamili temsil ediyor. Onların karınlarından diyor türlü renklerde şerbetler çıkarttı.
Nahl suresinde evet.
Değil mi? Kamil insanın da sohbetinden diyor. Ne yaparsın? Yani bu kamil insan derken konusunda uzman kişi. Yani kamil deyince aklımız hemen böyle işte efendim. O değil yani.
Evet.
Yani bugün kemalat dediğimiz o işte uzmanlaşmış kişinin o detay bilgilerinde bakıyorsun. Yani o altıgen peteklerin içerisine, ki mimarimiz böyle olsaydı belki de kamil bilinçle insanlar doğuracaktı.
O mimari arıların yaptığı önemli. Peteklerde de muhteşem bir sanat var. Hayran tabii, oluyorum.
Tabii. Ya yani işte ve nasıl bir gizlilik, nasıl bir sır,
evet.
Nasıl bir birlik. Bu işte mucize dediğimiz, aklın anlamakta aciz kaldı, anlayamadı. Ancak sonunda dans ile katıldığı, dans derken yani vecd ile katıldığı. Hani böyle diskodaki danstan bahsetmiyorum. Ben bazen derslerde söylüyorum, diyorum işte varlık danstır diyor. Niye öyle diyorsunuz? Dans etmeyen bir şey yok protonun elektronla olan dansını. Sahilin, denizle, ağaçların, rüzgarla, kuşların bir varlıkta bir şeen var.
Evet. Hareketli. Dans yerine ritimli hareket de diyebilirdiniz mesela öyle orada.
Yani ritimli
aynı anlamı ifade ediyor. Dans, ritimli hareket.
Aslında ne biliyor musun? Tam olarak raks.
Evet.
Raks ediyor. Yani mesela Hazreti Mevlana ne olmuş? O varlığın birbiriyle olan o ilintisini gördüğünde orada artık cezbeye düşüyor. Yani raks cezbeden kaynaklanıyor. Varlığın o yüksek titreşiminde siz ihtiyari olarak o raksı yapmazsınız. Gayri ihtiyari olarak sizden tezahür eder, açığa çıkar.
Evet.
Size rağmen bir durum söz konusudur. Cezbenin etkisiyle olur o raks. Dolayısıyla aslında varlık bu anlamıyla arılarda, efendim sahilde, rüzgar, her şey içinde bulunmuş olduğu cazibenin etkisiyle raks etmekte, dans etmekte. Biz burada ne yapıyoruz? Yani ben bazen espri yapıyorum. Kuş diyor ki bugün sadece cik. Sadece cik. Cik cik yok. Yani insan öyle yapıyor. Halbuki kuş cıvıldıyor. Ama kaprisli bir kuş olduğunu düşün. Kırılmış, üzülmüş, kenara çekilmiş cik. Şimdi insan böyle. Katılamıyor. Varlığın o harmonisine katılamıyor. Neden? Tabii ki insan olmanın da bazı süreçleri
evet,
var.
Doğru.
Her insanda bu raksa yani bildiğimiz anlamda katılacak diye bir şey yok. Ama şunu demek istiyorum aslında. Varoluşta muazzam bir cazibe var, cezbe var ve bu cezbe içerisinde tüm varlık raks etmekte, ilahi olan senfoniye katılmakta. Bunu bu sembollerdeki matematiksel müziklerde fark edebiliriz. Matematiksel oranları müziğe döktüğümüzde veya onların kokuları da var mesela. Gül kokusu mesela. Aslında her surenin kokusu, her duygunun kokusu. Yani cehennemde belki koku azapları, cennetlerde belki koku cennetleri, lütuf. Yani hepsi birer frekans.
Ve
bunları bunları temsil eden şeyler var. Efendim taşından tutun bitkisine, bitkisinden tutun hayvanına, hayvanından tutun gezegenine, gezegeninden tutun sistemine kadar. Hepsi katman katman iç içe anlam boyutları olan harmonik, organik, holografik bir bütünlük içeriyor.
Evet, bahsettiğiniz gibi bunların frekansları var, titreşimleri var. Tabii. Hatta zaman zaman videolarda görüyoruz, bazı deneyler yapıyorlar. Tabii. Bir enstrümanı, bir müziği çalıyorlar. İşte bir bakırın, bir demirin üzerine toz tanecikleri serpiyorlar. Ondan o toz taneleri öyle şekiller alıyor ki böyle yuvarlak, çiçek gibi falan. Demek ki bu müziğin de fiziksel anlamda bir boyutu var etki eden.
Kesinlikle. Cymatics deniyor o konuya. Cymatics.
Çok ilginç bir konu.
Evet, çok. Ya bu konuyu bilmek maneviyatın matematiğini anlamaktır. Yani maneviyat dediğin şey fiziğin öte ışınsal izdüşümleri olan metafiziğin matematiğini anlamak. Nedir? Çelik bir plak alıyorlar. Plak üzerinde tuz taneleri var. Keman yayını alıyorlar. Çelik plak üzerine çektikleri anda bir bakıyorsun sese göre 30 taneleri şekil alıyor.
Evet.
Yani ses aslında şekildir. Yani ses dediğimiz ve ışık kaynaklı olan, foton kaynaklı olan, frekans kaynaklı olan o realite yoğunlaştığında ona uygun bir şekil alıyor. Yani kaplumbağaların kabuğunun üzerindeki şekillerin hiçbiri birbirine benzemez. Evet, hepsi altıgendir ama o kaplumbağanın huyunu suyunu da almıştır onun şekli. Ona göredir, ona özeldir. Şimdi ben ut aldım bir tane yeni. Hocam diyor ki, ut hocası, ya diyor Kubilay diyor, hepsinin matematiğini tam yapıyorlar ama bu ses diyor her birinde farklı çıkıyor diyor. Bir ruhu var.
Ya evet.
Yani şimdi simahim fi vücuhihim min eseri sucud. Alınlarında, ellerinde, yüzlerinde yaptıkları işlere dair izler vardır. Eşlere bakıyorsun, karı kocalara bakıyorsun, birbirine benziyor zamanla.
Hakikaten aynı öyle. Davayı, bununla ilgili evet.
Yani değil mi? Yani aynı davayı, aynı düşünceyi yakalan insanlara bak, birbirine benziyor. Diyorsun ya bu adam bu görüşe sahip. Tipi belli yani.
Demek ruhu ki bir etkileşim var.
Mutlaka. Yani duygulardan, ki aslı düşüncedir, düşüncelerden duygulara, duygulardan bedene, yani hormon sistemine, kimyaya olan bu örüntü, bu bağlantı bulunduğumuz coğrafyanın da bizim üzerimizde, okuduğumuz, düşündüğümüz, yediklerimizin de bizim üzerimizde. Bugün işte renk terapilerinden tutun koku terapilerine kadar. Bunun tabii suistimal edilen boyutları, her şeyin hem hakikati
vardır.
Suistimal edilen boyutu var. Ama bence doğa hiç suistimal etmiyor. Baharda bütün renkleri, kokuları bize veriyor. Şifalanmak istiyorsak fırsat yani.
Evet.
İnşallah pandemiden de öyle. Çıkışında doğa muazzam. O
İnşallah.
Şekillerin her biri.
İnşallah. Yani Sayın Aktaş.
Bakan, evet.
Sayın Aktaş, şimdi yaz geldi. Her yerde çiçekleri görüyoruz. Rengarenk çiçekler ve bunların işte yemyeşil yaprakları. Şimdi bu yeşile ben biraz değinmek istiyorum. Bu yeşil rengin de tasavvufta, İslam dininde ayrı bir önemi var. Mesela camilerimizde yeşil renk kullanılır. Takkelerin bir kısmı yeşildir.
Evet.
Efendim yeşile bakmak gözü ziyalandırır diye buyrulur. Bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi şöyle, aslında evet, yeşil ağırlıktadır. Biraz şey rengidir. Yeşil çünkü kalp noktasına bakıyor. Bu Big Bang, büyük ses, büyük patlama olarak düşünürsek, hani uzak doğuda da var işte, çakra sistemleri var insan üzerinde. Endokrin sisteminin ifade biçimidir. İşte kök çakranın rengi kırmızıdır, o Big Bang'i, büyük patlamayı. Sonra turuncu olur cinsel çakrada. Biraz soğur o enerji. Mideye çıktığında ne olur? Sararmaya başlar. İşte Kur'an'da da geçer ya, işte o içi rahatlatır der mesela. Hmm. Sarı renk gerçekten gözü en yormayan, en şey renktir. Efendim bir üst level'a çıkar, yeşil olur. Yeşil kalbin rengidir. Tam dengelendiği noktadır. Zaten doğa yeşildir. Firdevs cenneti bir anlamıyla, yani Firdevs'in bir izdüşümü. Daha yukarı menzillere çıktıkça böyle mavi, çivit mavisi ve mor dediğimiz o renk sekansları içerisinde yeşil kalbi, ihtinas sıratel müstakimi, hızırı, hadrayı, hıdır, hadra, yeşillenmek anlamındadır. Aslında oraya baktığımızda da biyolojik olarak biliriz. Yani fotonların nasıl klorofille, yeşillenmeyle sentezlenip besin olduğu, bu bir metafor olarak da, bir mit olarak da, kadim belleğimize bir hafıza olarak da Hızır İlyas bahsinde aslında anlatılmıştır. Evet. Hızır'ın yeşillenme, yani o güneşten gelen boş fotonların suyun içindeki o ilmeki, su orada ledyen ilmini temsil eder, düşmesi ve orada klorofille, yeşillenmeyle sentezlenip besin oluşturması, aslında ışıktan beslenen insanın seyri sülü veya ışığın maddeye olan seyri sülü. O açıdan yeşil burada geçiş noktasıdır, ara noktadır. Onun için Peygamber Aleyhisselam işte belki mesela yeşile bakmanın huzur verdiği, şifalandırdığıyla alakalı hadisleri var. Yine sıkıştığınızda diyor, daraldığınızda gökyüzüne bakın, rahatlarsınız, açılırsınız diyor. Mutlu olduğunuzda diyor, yere bakın diyor mesela. Yani mutluluğu yaratma noktasında yeri kullanıyoruz. Huzursuzluğu ve kaosu çözme ve dağıtma noktasında ise gökyüzüne bakıyoruz. Çünkü gökyüzü ufuk ve afak, sonsuz, evet, biçimsiz, formsuz bir uzam. Yer ise artık o formların, biçimlerin kemal bulduğu, kıvam bulduğu bir nokta. Ben, evet, kafamı boşaltayım, gökyüzüne bakayım, ondan sonra yere güzel şeyler indiririm mantığıyla kişi gökyüzüne mi bakmalı, sürekli yere mi bakmalı, sürekli yeşile mi bakmalı yoksa kırmızıya mı bakmalı? Bence güneşi bilen insan yeşilin içindeki kırmızıyı da görebilir, kırmızının içindeki yeşili görebilir. Gökyüzündeki yeri, yeryüzündeki göğü, yani bu çok boyutluluğu kazanmak süreç içerisinde edinilecek bir hüner, bir edim.
Sayın Aktaş, zaten, evet, şimdi bıraksam sizi saatlerce bu konularda konuşursunuz eminim ve ben de bütün dinleyicilerimiz de zevkle dinleyeceklerdir. Fakat süremiz de kısıtlı, evet, ama ben şunu da merak ediyorum. Şimdi Selçuklu Devleti de mimaride pek çok sembolleri kullanmış, bilakis Davut Yıldızı'nı. Şimdi günümüzde de baktığımızda çevremizde pek çok semboller var. Bilakis hanımların kolyelerinde yaşam çiçeğini görüyorum. Evet. Bu yaşam çiçeğinin anlamı nedir? Nasıl bir etkisi vardır insana, psikolojiye?
Bu yaşam çiçeğinin üzerinde 3 saat konuşuruz. Yani yaşam çiçeği, sadece şu kadar söyleyeyim. Bunu bu anlamıyla hakikaten çok önemli. Allah'ın mührü, öyle diyeyim yani. Allah'ın imzası. Ona bu kadim öğretide bazı üstadlar, daha eski öğretilerde, kadim Yahudi'de, kadim İsevi, Gnostik öğretilerde derler. Tanrı'nın imzası derler. Hatta şeylerde filan geçer bu, bizim şeyde Tuğba ağacı olarak. Tuğba ağacı. Yani insan, o yaşam ağacında 10 tane sefirot vardır, 3 tane de sütun vardır. İki yan sütunlardan nüzul, inzali anlatır, inişi anlatır. Orta sütundansa çıkışı anlatır. O 10 sefirotun her biri de kefeye aynsa tanım aynsin kaf gibi harflerle, bizim hurf-u mukattalarla veya işte öğretideki işte tacdan başlayıp ta malkuta kadar, mülk alemine kadar inişi. Ben izin verirsen o konuyu çok önemsediğim için, izniniz olursa küçük bir YouTube sayfamda, olabilir mi, söyleyebilir miyim?
Tabii, buyurun.
Sakıncası yoksa. YouTube sayfamda son yaptığım bir program vardı. Tamamıyla bu yaşam çiçeğini anlatıyor. Yaşam çiçeği aslında Kabala'nın mantığıdır. Hani biz Kabala deyince aman işte Davut Yıldızı bunlar, Yahudilerin bunlar Kabala. Halbuki köklerine baktığınızda İslam olmayan bir şey yok. Yani iyi, faydalı ve güzel olan ne varsa o İslam'dır. İslam yeni başlamış bir din değildir. Evet. İnsanlığın dinidir. Yani biz bu kavramları sadece tarihsel, kronolojik sürecinden biliyoruz. Ama bunların bilinç ve o kronos, kronolojik değil de kairos dediğimiz ana ait bilince baktığımız zaman bu kavramlara, Tuğba ağacı aslında tamamıyla insan ve evren arasındaki, bakın bugün Davut Yıldızı diyoruz. Ben çok eğitimde, işte bu Davut Yıldızı siz diyor İsrail. Şimdi bak, yani bu proton ve elektronun birbirine olan şeklidir. Alttaki elektron, üstteki proton. Proton, elektron iç içe giriyor. Biri göksel, biri yer. Atomun prototipidir. Bu, evet, bir fiziktir. Yani o sembollerin her biri bir fiziktir. O açıdan, evet, o YouTube'da o programı dinlerlerse, yaklaşık bir saatlik bir program. Orada tamamıyla bu yaşam çiçeğini ve Kabala'nın o mantığını, tabii ki İslam dediğimiz bütüncül bakış açısıyla.
Peki. Yani, Sayın Aktaş, evet, o halde bu konu uzun dediniz, sizden söz alalım. Bir sonraki programda sizinle bu yaşam çiçeği üzerine söyleşi gerçekleştirelim, olur mu?
Olur. olur. Çok sevinirim.
Peki.
Çok sevinirim.
Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek dileğiyle.
Selamlar. Sevgiler.
Sağ olunuz. Hoşça kalın.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kadim Bilgelik Okulu kurucusu, eğitimci ve yazar Kubilay Aktaş bizlerle birlikteydi. Renkleri ve sembolleri konuştuk. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Kendimin ellerinden tutunca İçimden nehirler gibi akmak geliyor.
Akmak geliyor.
Yollara çıkmak, yolculuklara bakmak geliyor.
Bakmak geliyor.
Buralardan böyle ceketsiz kaçmak geliyor. Kaçmak geliyor. Kaçmak geliyor. Buralardan böyle ceketsiz kaçmak geliyor. Kaçmak geliyor. Kaçmak geliyor. Bak falan döken dağlarında karlar erimiş.
Karlar erimiş.
Teknelerle kol kola bir bahar sulara inmiş.
Sulara inmiş.
Dağlar için, sular için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Avuttum düşler için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Yıllarım sırılsıklam yağmurlar giymiş.
Yağmurlar giymiş.
Günlerin avlusuna yeni yeni çocuklar inmiş.
Çocuklar inmiş.
Dağlar için, sular için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Söküldüğüm günler için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Dağlar için, sular için.
Ben bütün yeşillerimi inatçı ayazlara çaldırdım.
Bana bir gül.
Sen kendinin ellerinden tut. Bana kendine benim için bir gül ver.
Avuttum düşler için bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Bana bir gül ver. Söküldüğüm günler için bana bir gül.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Sesleri, Huzuru Hayat köşemizle devam ediyor. Şu an telefon attığımızda uzman vaiz Ayşe Akkoç var. Sayın Akkoç, merhaba, hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey, siz de iyisiniz inşallah.
Bizler de iyiyiz, hamdolsun hocam. Evet, sizinle bu hafta güzel bir konuyla buluştuk. İnşallah merhamet bağlamında ailede iletişimi konuşacağız.
Evet.
Hocam, bu konuya geçmeden önce merhamet bağlamında ailede iletişim diyoruz ama merhamet ne demek? Aslında bu kavramı biraz irdelemek istiyorum. Bunu bize açıklar mısınız?
Merhamet, acımak, şefkat göstermek, karşıdaki insanı anlayabilmek ve onun ihtiyacına cevap verebilmektir aslında.
Evet.
Merhameti Rabbimiz bu anlamda insanın kalbine yerleştirmiştir. Bunun üzeri bazen küllenir, bazen de insan kendisini yönlendirdiğinde ortaya çıkar.
Hı hı.
Bunu yapmak da insanın elinde. Dolayısıyla biz merhameti acımak ve şefkat göstermek olarak nitelendirebiliriz.
Evet.
Allah-u Teala da bu duyguyu insanın her fert fert her birinin kalbine aslında yerleştirmiştir.
Aslında doğuştan gelen bir yeti değil mi bu merhamet? Allah-u Teala her birimize doğuştan veriyor bunu.
Tabii ki Allah-u Teala kalplere yerleştirdiği bu duyguyu her bir insanın yaratılışta fıtratına yerleştiriyor. Zaten rahmetin, merhametin kaynağı Allah-u Teala. Ve hadis-i şerifte diyor ki Peygamber Efendimiz, Allah-u Teala merhameti 100 parçaya ayırdı. Bunlardan 99'unu katında tuttu. Birini de yeryüzünde yaratıp yerleştirdiği mahlukatın kalbine yerleştirdi. Bununla insanlar, mahlukat birbirine acır, şefkat gösterir, merhamet eder,
evet,
buyuruyor.
Kıymetli hocam, evet, günümüzde merhamete bizim çok ihtiyacımız var. Şöyle yakın zamanda bakıyoruz, İsrail'in Filistin'e saldırılarını görüyoruz. O saldırılarda yüzlerce çocuk hayatını kaybetti maalesef. Yani onlar masum, kimseye zararları yok. Ama savaşın ortasında kalmışlar. Hiçbir şey yapamıyorlar, bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Ama maalesef dünya gözlerini kapatmış, oradaki zulme sessiz kaldı. Hiçbir şey yapmadılar. Burada da işte insanların merhamet duygusu ya da merhamet merhametli olmaması ön plana çıktı diyebiliriz. Bu konuda neler söylersiniz? Merhametli insanın vasıfları nelerdir?
Merhamet aslında Mustafa Bey, insanın karşıdaki insanın, canı yanan insanın farkına varması gerekiyor. Merhametin olması için. Onun acısını hafifletmek için istekli olması gerekiyor. Ve acısını hafifletmek için de harekete geçmesi gerekiyor. İşte üzerini küllendirdiği zaman bu merhamet duygusunun, Allah'ın insanın özüne yerleştirdiği, o fıtratına koyduğu duygunun üzeri küllendirdiğinde karşısındaki acını yanan insanın acısına duyarsız kalabiliyor. Maalesef bugün yeryüzünde yaşanılan sıkıntıların temelinde bu kalpteki merhamet duygusunun üzerinin küllenmesi yatıyor. Aslında merhamet bir inceliktir, zarifliktir, cömertliktir, yardımlaşmaktır. Merhametli insan iftira etmez, yalan söylemez. Sevgi doludur, gönül alıcıdır, yol göstericidir, dosttur, sırdaştır, arkadaştır. Şimdi bu özellikleri ruhunda barındıran bir insan, karşısındaki insan olsun, yaratılmış herhangi bir varlık olsun, onlara karşı duyarsız kalabilir mi? Kalmaz.
Tabii.
Dolayısıyla merhametli insanın bu duyguları da ruhuna yerleştirmesi, bu hal ile hallenmesi gerekiyor. Eğer bunlar olabilseydi her bir insanda fert fert bir insanın ayağına taş değdiğinde tüm insanlığın ayağa kalkması gerekirdi. Bu olmuyorsa bizim orada biraz durup düşünmemiz gerekiyor. Bugün Filistin, tarihe baktığımız zaman yaşanılan pek çok özgürlük için, vatan millet müdafası için verilen mücadelelerin temelinde bu mücadeleye sebep olan insanların merhametsiz olmalarından kaynaklı bir kısım sınır tanımayan arzu, istekleri, şahıslarını, egolarını, tatminleri yatıyor aslında.
Evet, haklısınız.
Bunlar giderildiğinde, insanın o merhamet duygusunun üzerindeki küller üflendiğinde insanlık rahat bir nefes alacak diye düşünüyorum.
Evet. Kıymetli hocam, aile içi iletişimde merhametin nasıl bir önemi var?
Merhamet müminin tescilli vasfı. Mümin de aile içinde her bir bireye şefkatle, merhametle muamele eden insan. Kaldı ki ayeti kerimede müminler birbirlerinin dostlarıdır. Onlara iyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar diye tanımlar. Bu mümin ailede eştir önce. Her bir eş diğerinin aslında iyiliğini ve doğru davranışlarını etken olarak aktif edici, hatırlatıcı, yol gösterici. Kötü davranışlarında da birbirine yine frenleyici olmak durumundadır. Merhametle birbirine muamele eden eşler aslında Allah'ın rızasına da yol arıyor. Allah'ın rızasını aramaya gayret ediyor demektir. Çünkü rahmeti ve merhameti kalbe yerleştiren Allah-u Teala eşleri de aslında birbirine emanet etmiştir. Bu bağlamda en küçük bir topluluk olan ailede, çekirdek ailede hele merhamet olmazsa olmazdır. Ve merhametle muamele eden eş, anne babasına, evladına elbette ki hem acıyacak hem de bu acımanın tezahürü olarak onlara iyi muamelede bulunacak. İyi muamele burada bulunulan bir aile ortamında yetişen çocuklarda Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle göz aydınlığı olacak. Ve birbirleri için hem dünyada hem ahirette olmazsa olmaz vazgeçilmez bireyler olacak. Böyle ailelerin yoğunlukta olduğu bir toplumda huzur olmaz mı? Elbette ki huzurun ve güzelliğin canlı kaldığı bir ortamda yaşayan insanlar da mutlu olacak bu durumda.
Sayın hocam, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde ve hadislerde merhametten nasıl bahsediliyor bizlere?
Merhamet konusunda Allah-u Teala önce kendisini Rahman ve Rahim olarak tanımlar. Yani merhametin kaynağı olan Rabbim önce yarattığı mahlukatı acır. Bu acıma sebebiyle insanlar birbirine iyi davranır. Ve sonunda da Kur'an-ı Kerim'in en sonunda da insandan bahseder. Yani Rahman ile başlayan, merhametten bahseden Kur'an-ı Kerim insan unsurunu tarif ederek, tanımlayarak, insana yol göstererek kapatır sayfasını. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala rahmet ve merhametin elbette ki olmazsa olmazı, o duyguların inanan insanda olması gerektiğini tanımlar ve Fetih suresinde mesela der ki onlar birbirlerine karşı şefkatlidirler, merhametlidirler diye tanımlar müminleri tanımlarken. Birbirlerini sevmede, birbirlerine acımada bir bedenin uzuvları gibi tanımlanır müminler. Bu ailede olmayacak mıdır? Elbette olacaktır. Mesela sahabe geliyor Peygamber Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah ben insanlara karşı çok ince davranıyorum, narin konuşuyorum, kibar konuşuyorum ama aileme geldiğim zaman onlara konuşurken katı oluyorum, sert davranıyorum, azarlıyorum. Peygamber Efendimiz sadece bunun için bile defalarca Allah'tan af dilemem gerekir diyor. Yani dışarıdakilere merhamet ettiği gibi her bir aile bireyinin hane halkına da merhametle muamele etmesi gerekir. Rabbimiz de bu konuda peygamberi kanalıyla bizi uyarmak ve ikaz etmektedir. İsra suresinde mesela yaşlı anne babaya merhamet kanatlarını germeleri evlatlara emredilmekte. Sadece evlatlara değil, evladın da anne babaya merhametle muamelesi söz konusu dile getirilmekte ayeti kerimede. Dolayısıyla hem birey olarak kişi atasına, ceddine, anne babasına, dede ninesine hem de dünyaya vesile olup getirdiği evlatlarına şefkat ve merhametle Rabbinin emri gereğince muamele etmek zorundadır. Bunu yapmazsa Allah katında sorumlu olacağını Peygamberimiz Ebu Hanzala'ya dediği ailene kaba davranışın sebebiyle defalarca tövbe etmen gerekir sözünü hatırlatmamız gerekiyor.
Evet. Hocam şöyle çevremi gözlemlediğimde kadınlardan gelen şikayetler şu yönde. Ya benim eşim karşı dışarıya çok sakin, saygılı, efendi ama bize gelince eşine, çocuklarına çok sinirli. çok asabi, geçinemiyoruz, iletişim yok aramızda diyorlar. Maalesef bunları gözlemleyebiliyoruz. Bu konuda Kur'an-ı Kerim eşler arasındaki iletişimin nasıl olması gerektiğini bizlere nasıl anlatıyor hocam?
Kur'an-ı Kerim'de eşler birbiri için elbise gibi diye tanımlanır. Yani libasullahın ve libasullahın ne der Allah-u Teala? Kadın erkek, erkek de kadın için elbisedir. Şimdi elbiseyi bu şekilde anlatırken biz elbiseye ne deriz? Bedene estetik katar, olumsuzluklarını örter, koruyucu olur, güzelleştirici olur, elbise gibi uyumlu olmaktır bu anlamda eşlerin birbirine uyumu. Dolayısıyla elbise gibi birbirini örten olmak zorunda. Allah-u Teala bunu tarif ediyor, tanımlıyor. Rabbimizin beyanıyla eşler birbirinin hakkına girdiği zaman ebed aleminde sorguya çekilecektir. Başkalarına karşı şefkatle ve merhametle muamele ederken evladını inciten, eşini inciten anne babasına yanlış tavırlarla hareket eden her bir birey bilmelidir ki en büyük kul haklarını bu anlamda ailede işliyor. O zaman yaptığı yanlışlar sebebiyle ebed aleminde hesaba çekilecektir. Kaldı ki göz aydınlığı olacak bir neslin inşası için aile ortamının merhamet iklimini kuşanması gerekiyor. Merhamet iklimini oluşturması gerekiyor. Kadın olsun, erkek olsun birbirlerine karşı bu anlamda bir elmanın iki yarısı gibi bütünleyici olmaları gerektiğini, o şefkat ve merhametin gereğince bir ve beraber olarak hareket etmeleri gerektiğini, yanlışlarında tatlı dille ikaz edici, iyiliklerinde de bunu yapman sebebiyle Rabbim senden razı olmuştur, o kadar güzel bir davranıştır ki diyerek onore edici olduklarında Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var Mustafa Bey. Bunu hatırlatmak istiyorum ben.
Buyurunuz.
Birbirlerini Allah için sevenlere peygamberler, şehitler, gökte melekler kıpta ederler diyor Peygamberimiz. Peki birbirini Allah için seven iki eş, Allah için evladını seven anne baba, Allah için anne babasını seven evladın olduğu yere kıpta edilmez mi? Elbette ki kıpta edilir. O zaman her bir birey hangi konumdaysa orada Allah için etrafındakileri, hane halkını, neslini ya da atasını, ceddini sevmek, onlara merhametle muamele etmek durumunda. Eğer Allah'ın lütfuna, Allah'ın merhametine mazhar olup cennet yolunda yürümek istiyorsa,
evet hocam,
diye hatırlatmak gerekiyor.
Peki. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Ama şunu da eklemek istiyorum. Çevremize baktığımızda şöyle ihtiyar karı kocaları görüyoruz. Onların birbirine olan sevgisi, muhabbeti de merhamete dayalı bir sevgi, muhabbet. Değil mi? Ben öyle anlıyorum.
Evet.
Çok hoşlar. Birbirlerine her anlamda yardımcı olmaya çalışıyorlar.
Bu insanların aslında bir ömür birlikte geçirdiği süreçte şiddet rahmete, nefret sevgiye, düşmanlık dostluğa, bilek gücü ve yürek gücüne yenik düşmüştür. Ve birbirlerine kenetlenmişlerdir. Bu yıllarını birlikte geçirip dost olan eşlere Rabbim cennet yollarını kolaylaştırır diye düşünüyorum.
İnşallah. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Haftaya inşallah görüşürüz.
Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.
Görüşmek
dileğiyle. İyi yayınlar diliyorum.
Sağolunuz. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Ayşe Akkoç hanımefendi bizlerle birlikteydi. Merhamet bağlamında ailede iletişimi konuştuk. Bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.